Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Kara Kitap, Orhan Pamuk, 1. Kaset, 1. Yüz, İletişim Yayınları, 26. Baskı, İstanbul, Şubat 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Galip çocukluk aşkı, arkadaşı, amcasının kızı, sevgilisi ve kayıp karısı Rüya'yı karlı bir kış günü İstanbul'da aramaya başlar. Çocukluğundan beri yazılarını hayranlıkla okuduğu yakın akrabası gazeteci Celal'in köşe yazıları, bu arayışta ona işaretler yollayacak ve eşlik edecektir. Okuyucu bir yandan her bacası, her sokağı, her insanı başka bir esrarlı alemin işaretine dönüşen İstanbul'da Galip'in araştırmalarını ve karşılaştığı kişileri izlerken, bir yandan da bu araştırmaları değişik işaretler ve tuhaf hikayelerle tamamlayan Celal'in köşe yazılarıyla karşılaşır. Eski cellatların hikayelerinden, boğazın sularının çekileceği felaket günlerine, kılık değiştiren paşalardan kültür tarihimizden kalmış esrarlı cinayetlere, karlı gecenin aşk hikayelerinden yüzlerimizin üzerindeki anlamın sırlarına, İstanbul'un ücra ve karanlık köşelerinden gülünç ve tuhaf kişilerine, yakın tarihimizden günlük hayatımızın unutulmuş ve şaşırtıcı ayrıntılarına kadar uzanan bu araştırma, Galip'i hem kayıp karısına hem de hayatımızın içine gömüldüğü kayıp esrara doğru çekecektir. Birinci kısım. Birinci bölüm. Galip Rüya'yı ilk gördüğünde. Epigraf kullanmayın çünkü yazının içindeki esrarı öldürür. Adli. Böyle ölecekse öldür o zaman sen de esrarı. Esrar satan yalancı peygamberi öldür. Bahti. Yatağın başından ucuna kadar uzanan mavi damalı yorganın engebeleri, gölgeli vadileri ve mavi yumuşak tepeleriyle örtülü tatlı ve ılık karanlıkta Rüya yüzü koyun uzanmış uyuyordu. Dışarıdan kış sabahının ilk sesleri geliyordu. Tek tük geçen arabalar ve eski otobüsler, poğaçacıyla işbirliği eden salepçinin kaldırıma konup kalkan güğümleri ve dolmuş durağının değnekçisinin düdüğü. Odada lacivert perdelerin soldurduğu kurşuni bir kış ışığı vardı. Uyku mahmurluğuyla Galip, karısının mavi yorgandan dışarı uzanan başına baktı. Rüyanın çenesi yastığın kuş düğüne gömülmüştü. Alnının eğiminde, o sırada aklının içinde olup biten harika şeyleri insana korkuyla merak ettiren gerçek dışı bir yan vardı. Hafıza diye yazmıştı bir köşe yazısında Celal, bir bahçedir. Rüyanın bahçeleri, rüyanın bahçeleri, diye düşünmüştü o zamanlar Galip. Düşünme, düşünme kıskanırsın. Ama Galip karısının alnına bakarak düşündü. Uykunun huzuruna gömülmüş rüyanın kapıları kapalı bahçesinin söğütleri, akasyaları, asmalı gülleri ve güneşi altında gezinmek isterdi şimdi. Orada karşılaşacağı suratlardan utançla korkarak sen de mi buradaydın, merhaba. Bilip beklediği tatsız anılar kadar beklemediği erkek gölgelerini de merak ve acıyla görerek affedersiniz kardeşim, siz karımla nerede rastlamış ya da tanışmıştınız? 3 yıl önce sizin evinizde. Alaaddin'in dükkanından aldığı yabancı bir moda dergisinin içinde, birlikte gittiğiniz ortaokul binasında, el ele tutuştuğunuz sinemanın girişinde. Hayır, belki de rüyanın hafızası bu kadar kalabalık ve acımasız değildi. Belki de hafızanın karanlık bahçesinin güneş düşen tek köşesinde şimdi Rüya ile Galip bir sandal gezintisine çıkmışlardı. Rüyalar İstanbul'a taşındıktan 6 ay sonra Galip ile Rüya kaba kulak olmuşlardı. O zamanlar bazen Galip'in annesi, bazen Rüya'nın güzel annesi Suzan yenge, bazen ikisi birden Galip'le Rüya'yı ellerinden tutup parke yollarda titreyen otobüslerle bebeğe ya da Trabya'ya sandal gezintisine çıkarırlardı. O yıllarda mikroplar ünlüydü, ilaçlar değil. Boğazın temiz havasının çocukların kaba kulağına iyi geleceğine inanılırdı. Sabahları deniz durgun olurdu, sandal beyaz, aynı kayık cep dostane. Anneler ve yengeler sandalın kıçına otururlardı. Sırt inip kalkan sandalcının arkasına gizlenen Rüya ile Galip sandalın burnuna yan yana. Sandaldan denize uzanan ve birbirine benzeyen ayaklarının ve ince bileklerinin altından ağır ağır deniz akardı. Yosunlar, 7 renkli mazot lekeleri, küçük ve yarı saydam çakıl taşları ve üstünde Celal'in yazısı var mı diye baktıkları okunaklı gazete parçaları. Galip Rüya'yı ilk gördüğünde kaba kulak olmadan 6 ay önce yemek masasının üzerine yerleştirilen tabureye oturmuş berbere saçlarını kestiriyordu. O zamanlar uzun boylu, Douglas bıyıklı berber haftanın 5 gün eve gelir dedeyi tıraş ederdi. Bu Arap'ın ve Alaaddin'in dükkanının önünde kahve kuyruklarının uzadığı, naylon çorapların kaçakçılarca satıldığı, İstanbul'daki 56 model şavrilelerin gittikçe çoğaldığı, Galip'in ilkokula başladığı ve Milliyet gazetesinin ikinci sayfasında haftada 5 kere Selim Kaçmaz adıyla yazan Celal'in yazılarını dikkatle okuduğu zamandı. Ama okuma yazmayı öğrendiği zaman değil. Çünkü okuma yazmayı 2 yıl önce babaanne öğretmişti. Yemek masasının köşesine otururlardı. Babaanne en büyük sihiri harflerin birbirine nasıl vurulacağını hırıltılı sesiyle duyurduktan sonra ağzının kenarından eksik etmediği bafra sigarasının dumanını üfler, dumandan torunun gözleri sulanır, alfabenin içindeki olağanüstü büyüklükteki at da mavileşip canlanırdı. Altında at olduğu yazan iri at, topal sucunun ve hırsız eskicinin arabalarının kemikli atlarından büyüktü. Galip o zamanlar bu sağlıklı alfabe atının üzerine, resmin üzerine döküldüğü zaman onu canlandıran sihirli ecdadan dökmeyi düşünüyordu. Ama sonraları ilkokul 2. sınıftan başlamasına izin vermedikleri için bir de okulda aynı atlı alfabeyle okuma yazma öğrenirken bu isteğini saçma bulacaktı. O zamanlar dede nar rengi şişenin içindeki o sihirli eczayı söz verdiği gibi sokaktan getirebilseydi, Galip Sıvı'yı 1. Dünya Savaşı'nın zeplinleri, topları ve çamurlu lüleriyle dolu eski ve tozlu Illustration mecmualarının, Melih amcanın Paris'ten ve Fas'tan yolladığı kartpostalların ve Vasıf'ın Dünya Gazetesi'nden resmini kestiği yavrusunu emziren orangutanın ve Celal'in gazetelerden kestiği tuhaf insan yüzlerinin üzerine dökmek isterdi. Ama artık dede sokağa da çıkmıyordu berbere gitmek için bile. Bütün gün evdeydi. Gene de sokağa çıkıp dükkana gittiği günlerdeki gibi giyinirdi. Pazarları uzayan sakalı gibi kurşuni renkli, geniş yakalı, eski bir İngiliz ceketi, dökülen pantolon, kol düğmeleri ve babanın dediği gibi kaytan bir memur kravatı. Anne kravat demez, kravat derdi. Eskiden annenin ailesi daha zengin olduğu için. Sonra anne ile baba dededen her geçen gün bir tanesi daha yıkılan boyası dökülmüş eski ahşap evlerden söz eder gibi söz ederlerdi. Biraz sonra dedeyi unutup sesleri birbirlerine doğru yükselmeye başlarsa Galip'e dönerlerdi. Çık yukarı git oyna sen haydi. Asansörle mi çıkayım? Tek başına asansöre binmesin. Tek başına asansöre binme. Vasıf'la oynayayım mı? Hayır kızıyor. Aslında kızmazdı. Vasıf sağır ve dilsizdi. Ama benim yerlerde sürünürken gizli geçit oynadığımı ve yatakların altından geçerek mağaranın ucuna, apartman karanlığının dibine ulaşır gibi ve düşman siperlerine kazdığı bir tünelde kedi sessizliği ilerleyen bir asker gibi ulaştığımı ve kendisiyle alay etmediğimi anlardı. Ama sonra gelen rüya hariç ötekiler bilmezdi bunu. Bazen Vasıf'la birlikte uzun uzun pencerelerden dışarı tramvay yoluna bakardık. Beton apartmanın beton cumbasının bir penceresi dünyanın bir ucu olan camiye, bir penceresi de öteki ucu olan kız lisesine bakıyordu. Arada karakol, iri kestane ağacı, köşe ve Alaaddin'in vızır vızır işleyen dükkanı vardı. Dükkana girip çıkanları seyrederken, gelip geçen arabaları birbirimize gösterirken, Vasıf birden heyecanlanıp rüyasında şeytanla boğuşur gibi hırıltılı korkunç bir ses çıkarınca ben boş bulunur korkardım. O zaman az arkamızda babaanneyle karşılıklı 2 baca gibi sigara tüttürüp radyoyu dinleyerek tek bacağı kısa koltuğunda oturan dede, Vasıf gene Galip'i korkuttu derdi. Kendisini dinlemeyen babaanneye ve meraktan çok alışkanlıkla sorardı. Kaç araba saydınız bakayım? Amadodge, Packard, DeSoto ve yeni şavrolelerin sayısına ilişkin verdiğim bilgileri dinlemezlerdi bile. Babaanneyle dede sabahtan akşama kadar açık duran ve Türk köpeklerine benzemeyen bol tüylü ve huzurlu bir köpek biblosunun üzerinde uyuduğu radyodaki Alaturka ve Alafranga müziği, haberleri ve banka, kolonya ve milli piyango reklamlarını dinlerken sürekli konuşurlardı. Çoğu zaman hiç dinmediği için alıştıkları bir diş ağrısından söz eder gibi ellerindeki sigaralardan şikayet ederlerdi. Hala bırakamadıkları için suçu birbirlerine atarak biri boğulur gibi öksürmeye başlarsa öteki önce zafer ve neşeyle sonra endişe ve öfkeyle haklı olduğunu ilan ederek ama birazdan birinden biri iyice sinirlenirdi. Bir sigaram var zaten ilişme Allah aşkına. Sonra gazeteden okuduğu şeyi eklerdi. Sinirlere iyi geliyormuş. Belki o zaman biraz susarlardı. Ama koridordaki duvar saatinin tiktaklarının duyulduğu bu sessizlikler çok sürmezdi. Ellerine yeniden aldıkları gazeteleri hışırdatırlarken ve öğleden sonra bezik oynarlarken konuşurlardı. Ve apartmandakiler akşam yemeğine ve birlikte radyo dinlemeye geldikleri zamanlarda ve gazetede Celal'in köşe yazısını okuduktan sonra da yazısının altına kendi imzasını atmasına izin verselerdi derdi dedi. Belki aklını başına toplardı. Koca adam diye iç çekerdi babaanne ve her zaman sorduğu şu soruyu ilk defa soruyormuş gibi yüzünde içten bir merak ifadesi sorardı. Yazısının altına kendi adına koymasını izin vermedikleri için mi öyle kötü yazıyor? Yoksa öyle kötü yazdığı için mi yazısının altına kendi adını koymasını izin vermiyorlar? Hiç olmazsa derdi dedi. İkisinden birinin zaman zaman sarıldığı teselliye sarılarak altına imzasını atmasını izin vermedikleri için bizi rezil ettiğini pek az kimse anlıyor. Kimse anlamıyor derdi o zaman babaanne. Galip'in pek de içten olmadığını anlayabileceği bir edayla. O yazılarında bizden söz ettiğini kim söylüyor ki? O zaman sonraları Celal'in her hafta okuyucularından yüzlerce mektup aldığı günlerde bazı iddialara göre hayal gücü kuruduğu için, bazı iddialara göre ise kadınlardan ve politika yapmaktan vakit bulamadığı için, bazı iddialara göre ise de basit bir tembellikten birazcık değiştirip bu sefer kendi tantanalı adıyla yeniden yayımlayacağı o yazılardan birini, daha önceden yüzlerce kere tekrarladığı bir cümleyi bıkkınlık ve belli belirsiz bir sahtelik duygusuyla tekrarlayan ikinci sınıf tiyatro oyuncusu gibi değinerek, "Apartman yazısında bizim apartmandan söz ettiğini kim bilmiyor ki Allah aşkına?" derdi dedi ve babaanne de susardı. O zamanlar dedi, sonraları daha sık göreceği o rüyadan yeni yeni söz etmeye başlamıştı. Bütün gün birbirlerine tekrarladıkları hikayeler gibi dedenin zaman zaman gözleri parlayarak anlattığı rüyası maviydi. Lacivert bir yağmur rüyada hiç durmadan yağdığı için dedenin saçları ve sakalları sürekli uzuyordu. Babaanne rüyanın hikayesini sabırla dinledikten sonra berber birazdan gelir derdi. Ama dede berberden söz edilirken sevinmezdi. Çok konuşuyor, çok soruyor. Mavi rüyanın ve berberin sözünden sonra Galip dedenin bir iki kere zayıflayan bir nefesle şöyle dediğini işitmişti. Başka bir yerde başka bir tane yaptıracaktık. Uğursuz çıktı bu apartman. Çok sonraları kat kat sattıkları şehri kalp apartmanından bir başkasına taşındıktan ve binaya çevredeki benzeri başka binalara olduğu gibi küçük konfeksiyoncular, gizli gizli kürtaj yapan kadın doktorları ve sigortacı yazıhaneleri yerleştikten sonra Alaaddin'in dükkanının önünden her geçişinde Galip apartmanın çirkin ve karanlık yüzüne bakarak dedenin bu sözü neden söylemiş olabileceğini merak etmişti. Önce Avrupa ve Afrika'dan, sonra da İzmir'den İstanbul'a ve apartmana dönmesi yıllar alan Melih amcayı berberin her tıraşta, meraktan çok az alışkanlığıyla dedeye sorduğunu, "Efendim, büyük oğlan Afrika'dan ne zaman dönüyor?" ve dedenin de bu sorudan ve bu konudan hoşlanmadığını bildiği için Galip, dedenin aklındaki uğursuzluğun en büyük ve en tuhaf oğlunun eski karısı, büyük oğlunu bir gün bırakarak yurt dışına gidişi ve yeni karısı ve yeni kızıyla, Rüya, dönüşüyle ilgili olduğunu daha o zamanlardan sezerdi. Apartmanı yaptırmaya başladıklarında Melih amca buradaymış daha. Celal'in Galip'e yıllar sonra anlattığı gibi şekerci Hacı Bekir'in dükkanı ve lokumlarıyla rekabet edemediği için ve babaannenin kaynattığı ayva, incir ve vişne reçellerini raflarına dizdikleri kavanozlarda satabileceklerini bildikleri için önce pastaneye, daha sonra lokantaya çevirdikleri sirkecideki şekerci dükkanından ve Karaköy'deki beyaz eczaneden gelen babası ve kardeşleriyle buluşmak için o zamanlar daha 30'una basmamış olan Melih amca da içinde avukatlıktan çok kavga ettiği ve eski dava dosyalarının sayfalarına kurşun kalemde gemi ve ıssız ada resimleri çizdiği yazıhanesinden akşamüstleri çıkıp Nişantaşı'ndaki inşaat yerine gelir, ceket ve kravatını çıkarıp kollarını sıvayıp paydos saatine doğru gevşeyen inşaat işçilerini kızıştırmak için işe girişirmiş. Avrupa usulü şekerciliği öğrenmek, kestane şekerini paketleyecek yaldızlı kağıt sipariş etmek, Fransızlarla birlikte renkli ve balonlu bir banyo sabunu imalathanesi açmak, Avrupa ve Amerika'da o sıralarda bir salgına yakalanmış gibi ard ardı iflas eden fabrikaların makinelerini ve hali hala için kuyruklu bir piyanoyu ucuza kapatmak ve sağır vasıfı iyi bir kulak ve beyin doktoruna göstermek için birisinin Fransa ve Almanya'ya gitmesi gerektiğini Melih amca bu sıralarda söylemeye başlamış. 2 yıl sonra Vasıf ile Melih amca, daha sonraları Galip'in babaannenin kutularının birinde gül suyu kokan fotoğrafını gördüğü ve Celal'in 8 yıl sonra Vasıf'ın gazete kesikleri içinde Karadeniz'de bir serseri mayına çarparak battığını okuduğu bir roman vapuruyla Tristan'a, Marsilya'ya gittiklerinde apartman bitmiş ama içine girilmemiş daha. 1 yıl sonra Vasıf tek başına trenle Sirkeci'ye döndüğünde hala sağır ve dilsizmiş tabii. Bu son kelimeyi bu konu açıldığında Galip'in yıllarca sırrını ve nedenini çözemediği bir vurguyla Hale Hala söylerdi. Ama kucağında 50 yıl sonra büyük büyük büyük büyük torunlarıyla hala arkadaşlık edeceği ve ilk zamanlar başından hiç ayrılmadığı, kimi zamanlar heyecandan nefesi tıkanır gibi, kimi zamanlar da hüzünle gözlerinden yaşlar akarak seyredeceği Japon balıklarıyla dolu sıkı sıkıya tuttuğu bir akvaryum varmış. O sıralarda Celal ile annesi sonraları bir Ermeni'ye satılan 3. katta oturuyorlarmış. Ama Paris sokaklarındaki ticari araştırma gezilerine devam edebilsin diye Melih amcaya para yollamak gerektiği için bir ara sandık odası olarak kullanılan ve daha sonraları yarın bir daireye çevrilen o küçük bir içerlik çatı katına çıkıp yerleşmişler ki kendi daireleri kiraya verilsin. Melih amcanın Paris'ten yolladığı şekerleme ve pasta tarifleriyle, sabun ve kolonya formülleri ve bunları yiyen ve kullanan artist ve balerinlerin resimleriyle dolu mektuplarla, içinden naneli diş macunu, kestane şekeri, likörlü çikolata örnekleri ve oyuncak itfaiye ve gemici şapkası çıkan paketler seyrekleşmeye başladığında, annesi Celal'i alıp baba evine dönmeyi tasarlıyormuş. Bu karara varıp Celal'le birlikte apartmandan çıkıp vakıflarda küçük bir memurluğu olan babasıyla annesinin Aksaray'daki ahşap evine dönmeye karar verebilmesi için Dünya Savaşı çıkması ve ardından Melih amcanın Bingazi'den onlara üzerinde tuhaf bir cami minaresiyle uçağın görüldüğü bir kartpostal yollaması gerekmiş. Arkasında memlekete dönüş yollarının mayınlandığını yazan bu kahverengi beyaz kartpostaldan ve savaştan çok sonra gittiği Fas'tan başka siyah beyaz kartpostallar da yollamış. Böylece babaanneyle dede, Melih amcanın Marrakeş'te tanıştığı bir Türk kızıyla evlendiğini, gelininin Muhammed'in soyundan geldiğini, yani bir seyyide olduğunu, kadının çok güzel olduğunu, sonraları silah tüccarlarının ve casusların aynı bar kadınlarına vurulduğu bir Amerikan filmine de mekan olan Kolonyal Otel'in elle renklendirilmiş resmi üzerinde gözüken bir kartpostaldan öğrenmişler. Çok sonraları otelin ikinci kat balkonlarında dalgalanan bayrakların ülkelerini çıkardığı yıllardan da çok sonraları bu kartpostala bir daha baktığında, Galip bir an Celal'in Beyoğlu haydutları hikayelerinde kullandığı üslupla düşünerek rüyanın ilk tohumunun atıldığı mekanın bu kremalı pasta renkli otelin odalarından biri olduğuna karar vermişti. Bu kartpostaldan 6 ay sonra İzmir'den gelen kartı ise Melih amcanın yolladığına inanamamışlar bir türlü. Çünkü Türkiye'ye dönmez artık diye düşünüyorlarmış. Yeni karısıyla birlikte Hristiyan oldukları Kenya'ya giden bir takım misyonere katılıp orada aslanların üç boynuzlu geyikleri avladığı bir vadide hilal ve haçı birleştiren bir mezhebin kilisesini kurdukları yolunda dedikodular varmış. Gelinin İzmir'deki akrabalarını tanıyan bir meraklının getirdiği haber ise Melih amcanın savaş sırasında Kuzey Afrika'da çevirdiği karanlık işler, silah ticareti, bir krala rüşvet vesaire, sonunda milyoner olduğu yolundaymış. Güzelliği dillere destan karısının nazına dayanamadığı için onu meşhur etmeye birlikte Hollywood'a gideceklermiş. Gelinin resimleri şimdiden Arap Fransız dergilerinde yayınlanıyormuş vesaire. Oysa Melih amca apartmanda haftalarca kat kat dolaşan ve gerçekliğinden emin olmak için kalplığından şüphelenilen paralar gibi orası burası tırnak uçlarıyla kazınarak hırpalanan kartpostalda vatan hasretine dayanamayıp yataklara düştüğünü, Türkiye'ye dönmeye böylece karar verdiklerini yazıyormuş. Şimdi iyilermiş, İzmir'de incir ve tütün tüccarlığı yapan kayınpederinin işlerini yeni ve modern bir mali anlayışla ele alıyormuş. Kısa bir süre sonra Arap saçından da karışık bir yazıyla yolladığı kart ise, belki de ileride bütün aileyi sessiz bir savaşa sürükleyecek hisse sorunları yüzünden her katta başka türlü yorumlanmış. Ama sonraları Galip'in dokuduğu gibi çok da fazla dolambaçlı olmayan bir dille yakında İstanbul'a dönmek istediğini belirtiyormuş Melih amca. Bir de kızı olduğunu ama adına karar veremediğini. Rüyanın adını Galip, likör takımlarının saklandığı büfenin aynasının kenarına babaannenin iliştirdiği bu kartpostallardan birinde okumuştu ilk. İri aynayı ikinci bir çerçeve gibi saran ve zaman zaman dedeyi öfkelendiren bu kilise, köprü, deniz, kule, gemi, cami, çöl, piramit, otel, park ve hayvan görüntüleri arasına rüyanın İzmir'de çekilmiş bebeklik ve çocukluk resimleri de iliştirilmişti. O zamanlar Galip kendi yaşında olduğu söylenen amcasının kızı, yeni kelimeyle kuzin, rüyadan çok rüyanın içinde yattığı cibinliğin insanı hayale çağıran korkutucu ve uykulu mağarası ve siyah beyaz mağarayı eliyle aralayarak içindeki kızını gösterirken kameraya hüzünle bakan Seyyide Suzan yengesiyle ilgilenirdi. Rüyanın fotoğrafları elden ele dolaşırken apartmandaki erkekler kadar kadınları da bir an dalgın bir sessizliğe gömen şeyin bu güzellik olduğunu daha sonraları anlamıştı. O zamanlar daha çok Melih amcaların İstanbul'a ne zaman gelecekleri ve hangi katta kalacakları konuşulurdu. Çünkü bir avukatla yeniden evlenen annesi, her doktorun başka bir adla adlandırdığı bir hastalıktan genç yaşta ölünce Celal, Aksaray'daki örümcekli evde barınamaz olmuş, babaannesinin de ısrarıyla yeniden apartmana dönmüş, çatı katına yerleşmişti. Daha sonraları Takma adlı ilk köşe yazılarını yazacağı gazete için futbol maçlarını izleyerek şike kokusu almaya çalışıyor. Beyoğlu'nun arka sokaklarında bar, pavyon ve kerhane kabadayılarının esrarengiz ve sanatkerhane cinayetlerini ballandırarak anlatıyor. kara karelerin sayısının ak kareleri her seferinde geçtiği bulmacalar hazırlıyor, gerektiğinde afyonlu şarabın sarhoşluğundan ayrılamadığı için tefrikasını aksadan üstadın yerine pehlivan tefrikasını sürdürüyor. Zaman zaman da el yazısından kişiliğinizi okuyoruz, rüyalarınızı yorumluyoruz. Yüzünüz, kişiliğiniz, bugünkü burcunuz. Akraba ve tanıdıklarına ve bir iddiaya göre de sevgililerine özel selamlar yollamayı ilk bu burç köşesinde başlamıştı. Ve ister inan, ister inanma köşelerine yazıyor ve artan vakitlerde de bedava girdiği sinemalarda gördüğü en son Amerikan filmlerini eleştiriyor ve çatı katında tek başına yaşamaya devam ederse bu çalışkanlıkla gazetecilikten kazandığı parayla evlenebileceğini bile söyleniyordu. Sonraları bir sabah tramvay yolunun yıllanmış parke taşlarının anlamsız bir asfaltla örtülü verdiğini gördüğü zaman Galip, dedenin uğursuzluk dediği şeyin belki de apartmandaki bu tuhaf sıkışıklıkla, yersizlikle ya da buna yakın belirsiz ve korkutucu bir şeyle ilgili olduğunu da düşünmüştü. Melih amca sanki yolladığı kartların ciddiye alınmamasının öfkelendiğini göstermek için güzel karısı, güzel kızı ve bavul ve sandıklarıyla bir akşam İstanbul'a dönüp apartmana geliverince tabii ki Celal'in yaşadığı çatı katına yerleşmişti. Okula geç kaldığı o bahar sabahında Galip rüyasında okula geç kaldığını gördü. Kim olduğunu çıkaramadığı mavi saçlı güzel bir kızla alfabenin son sayfalarının okunacağı okuldan uzaklaşan bir belediye otobüsündeydiler. Uyandığında yalnız kendisinin okula değil babasının dişe geç kaldığını anladı. Üzerine gün bir saatlik güneşi vuran ve örtüsü mavi beyaz bir satranç tahtasını andıran kahvaltı masasında anne ile baba, apartman aralığını ele geçiren farelerden ya da hizmetçi Esma Hanım'ın hortlak ve cinlerinden söz eder gibi, dün akşam çatı katına yerleşenlerden söz ediyorlardı. Galip neden okula geç kaldığını ve geç kaldığı için gitmekten utandığını düşünmek istemediği gibi, çatıdakilerin kim olduğunu da düşünmek istemiyordu. Her şeyin her zaman tekrarlandığı babaanne ile dedenin katına çıktı. Ama berber pek de mutlu gözükmeyen dedeyi tıraş ederken çatıdakileri soruyordu. Büfenin aynasına iliştirilmiş kartpostallar dağılmıştı. Orada burada yabancı ve tuhaf nesneler vardı. Sonraları tiryakisi olacağı yeni bir kokuda. Birden içinde bir eziklik, korku ve özlem uyandı. Kartpostallarını gördüğü yarı renkli ülkeler nasıldı acaba? Fotoğraflarını gördüğü güzel yenge nasıldı? Büyüyüp erkek olmak isterdi. Saçlarını kestireceğini söyleyince babaannesi pek sevindi ama berber gevezelerin çoğu gibi anlayışsızdı. Galip'i dedenin koltuğuna değil yemek masasının üstüne koyduğu tabureye oturttu. Üstelik dededen çözüp bağladığı beyaz örtü çok büyüktü. Boynunu boğacak gibi sıktığı yetmiyormuş gibi bir kız eteği gibi diz kapaklarının altına kadar uzanıyordu. Çok sonra birbirlerini bu ilk görüşlerinden Galip'in hesabıyla 19 yıl, 19 ay, 19 gün sonra evlendikten de çok sonra bazı sabahlar Galip yanında uyuyan karısının yastığa gömülmüş başını gördüğünde rüyanın üzerindeki yorganın mavisiyle berberin dededen çıkarıp kendisine taktığı örtünün mavisinin kendisine aynı huzursuzluğu verdiğini düşünmüş ama bu konuda karısına bir şey söylememişti. Belki de rüyanın böyle belirsiz bir nedenle yorgan kılıflarını değiştirmeyeceğini bildiği için. Galip gazetenin kapının altından atılmış olacağını düşünerek tüy gibi hafif olmaya alışmış dikkatli hareketlerle yataktan kalktı. Ama ayakları onu kapıya değil helaya götürdü. Sonra da mutfağa. Çaydanlık mutfakta değildi, oturma odasındaysa demliği bulabildi. Bakır küllük ağzına kadar sigara izmaritleriyle dolu olduğuna göre Rüya yeni bir polisiye roman okuyarak ya da okumayarak sabaha kadar oturmuştu. Çaydanlığı helada buldu. Yeterli su basıncı olmadığı için sıcak su, şofben dedikleri o korkutucu araç yerine bir ikincisini hala almadıkları çaydanlıkla ısıtılıyordu. Sevişmeden önce kimi zaman babaanne ile dede gibi, babayla anne gibi uslu uslu ve sabırsız su ısıtırlardı. Ama bırak şu sigarayla başlayan kavgalarının birinde nankörlükle suçlanan babaanne, dedeye bir sabah olsun yataktan ondan sonra çıkmadığını söylemişti. Vasıf seyrediyordu. Galip dinliyor, babaannenin ne demek istediğini düşünüyordu. Sonraları Celal bu konuda da bir şeyler yazmıştı ama babaannenin demek istediği anlamda değil. Yalnız güneşi üzerine doğurmamak diye yazmıştı. Ve yataktan kör karanlıkta kalkmak değil. Kadınların erkeklerden önce yataktan çıkmaları da bir köylü alışkanlığıdır. Babaanne ile dedenin sabah yataktan kalkış alışkanlıklarını da yorganın üzerindeki sigara külleri, diş fırçası ile aynı bardakta duran takma dişler, ölüm ilanlarını acele acele göz gezdiren alışkın bakışlar, pek değiştirmeden okuyucularına duyurduğu bu yazının sonuç bölümünü okuduktan sonra "Demek biz köylüymüşüz," demişti babaanne.